Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
والذين كفروا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah, Hamd Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar değerli dinleyicilerimiz. Bugün Hicri Şemsi 9 Mer 1401, Hicri Kamiri 4 Rebiülevvel 1444 ve Miladi 1 Ekim 2022 Cumartesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlardan sonra sırasıyla tarihten bir yaprak, Filistinli çocuklarla dayanışma günü, Haft Evrenk ve Nehcül Belaga aynasında İmam Ali Aleyhisselam'ın düşüncesi adlı programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini tekrarlayacağız. Değerli dinleyicilerimiz, ben Ahmet Eş. Sabah haber bülteni sunuyoruz. Önce önemli haberlerden özetler. Tahran Cuma namazı hatibi İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenliğinin müsamaha edilemeyeceğini söyledi. İran, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki eğitim merkezine yapılan terör saldırısını kınadı. Çin, Amerika'nın İran'a yönelik yeni yaptırımlarına tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Siyonist rejimi tarihinin terör, katliam, işkence ve çocukların öldürülmesiyle dolu olduğunu söyledi. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi ırkçı İsrail'i Filistin ve Suriye'deki saldırganlarının savaş suçu olduğunu söyledi. Kuzey Kore dün gece iki balistik füze fırlattı. Şimdi haberler. Tahran'da dün cuma namazını kıldıran Hüccetül İslam Hacı Ali Ekber'i İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenliğinin müsamaha edilemez olduğunu söyledi. Hacı Ali Ekber'i İran devrim muhafızlarının Irak'ın Kürdistan bölgesindeki ayrılıkçı teröristleri bastırma eylemlerini takdir etti ve şöyle dedi. Terör örgütleri Irak'ın kuzey bölgesinde 50-60 üsse İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenliğine karşı her türlü şer faaliyetlerinde bulunuyorlar. İran'a karşı çok sayıda terörist ve ayrılıkçı grubun mevcudiyeti haline gelen Irak'ın Kürdistan bölgesinde terör gruplarının İran karşıtı hareketlerinin artmasıyla birlikte İran devrim muhafızları yeni saldırılar başlattı ve bu teröristlerin gizli sığınak ve diğer mekanlarını yerle bir etti. Tahran'da cuma namazı vaizi ülkedeki son olaylara düşman ve isyancıların suistimallerine atıfta bulunarak Resulullah'ın ümmetinin büyük yürüyüşüne halkın görkemli şekilde katılmasının destancı bir durum olduğunu belirterek ulusal çıkarları tercih eden kahraman İran halkı safını fitnecilerden ayırdı dedi. İran İstihbarat Bakanlığı yayınladığı bildirdi. İran'ın bazı şehirlerinde tutuklanan unsurların kimliğini açıklayarak kargaşaların senaryolarını tasarlayan ve destekleyenlere sağlam bir cevap vereceğini bildirdi. İran İstihbarat Bakanlığı yayınladığı bildirde İran'ın bazı şehirlerindeki olaylara dikkat çekti. İran Dışişleri Bakanlığı dün yayınladığı bildirinin bir bölümünde sözde halkın mücahitleri adlı, gerçekte ise halkın münafıkları terör örgütünün ve terör örgütüyle ilgili olan 49 kişinin tutuklandığı bilgisi yer alıyor. Söz konusu şahıslar geçtiğimiz günlerde kargaşa yaratma doğrusunda kışkırtıcı ve sahte haberler yayınlamak, terör ve sabotaj eylemlerini organize etmek, doğrudan sokaklarda kargaşa yaratmak için bulunup kamu mallarına zarar vermek, polise karşı saldırı düzenlemek için teçhizat temini ve kamu binalarının yanı sıra özel binalar ve arabaları yakmak için yanıcı madde temin ettiği yazılıyor. Söz konusu bildirinin devamında Siyonist terör örgütü Komela, Demokratlar, PAK ve PEJAK gibi terör örgütleri başta olmak üzere Kürdistan örgütlerinin üyelerinden ve unsurlarından 77 kişinin tutuklandığı yer alıyor. Söz konusu şahısların arasında İran'ın batı sınırlarının iki tarafında mazlum Kürdistan halkına karşı komplo düzenlemekle meşgul olan terör örgütlerinin üst düzey kadroları da bulunuyor. Tutuklananların arasında Kuzey Irak'ta bulunan terör örgütlerinden birinin önemli kadro üyesinin olduğu bilgisi de yayınlanan bilgiler arasında. İran Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı bildirinin devamında tutuklananların arasında Almanya, Polonya, İtalya, Fransa, Hollanda ve İsveç ile bazı diğer ülkelerden 9 vatandaşı da yer alıyor. Söz konusu yabancı uyruklu kişiler olayların merkezinde veya komplo sahnelerinin ardından tutuklandı. İran'ın Zahedan kentindeki olayları kınayan Sistan Belucistan Selman ordusu yayınladığı bildirde güçlü ve kararlı istihbarat, güvenlik ve kolluk kuvvetlerin bölücülük ve paralı asker suçlarına kararlılıkla müsilemede bulunacağını bildirdi. İran'a göre devrim muhafızlarına bağlı Selman karargahından yapılan açıklamada Zahedan'ın asil ve şehit halkı Zahedan'da cuma namazının kılınmasının ardından şer ve silahlı teröristlerin saldırısının acı ve talihsiz olayına şahit oldu. Küresel emperyalizm ve Ceyşul Zulm adlı terör örgütü unsurlarının birkaç polis ve güvenlik merkezi ve ardından şehirdeki sokaklarda, kamuya açık caddelerde kör ve canice ateş ettikleri ama güvenlik güçlerinin anında karşılık vermeleriyle çıkan çatışmalarda teröristlerden bazılarının öldürüldüğü ve yaralandığı ve bazı güvenlik güçleri ve sivil halktan da yaralananların olduğu cümlesine yer verildi. Cuma akşamı Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Selma Karargahı'nı istihbarat subayı yardımcısı Albay Seyit Hamit Rıza Haşim'in teröristlerle girdiği çatışmada yaralanmasının ardından şehit olduğu bildirildi. Silahlı şer unsurları dün öğleden sonra Zahedan'da 3 polis karakoluna saldırdılar. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kabil'in batısında bir eğitim merkezine yapılan terör saldırısını kınadı. Cuma sabahı Kabil'in batısında Deşt Perçi bölgesinin eğitim merkezi meydana gelen terör saldırısında en az 32 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Eğitim merkezine yapılan sınav sırasında terör patlaması meydana geldi. Afgan polisine göre intihar bombacısı bu eğitim merkezinin öğrencileri arasında üzerindeki bombayı patlattı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Kabil'in batısındaki eğitim merkezine düzenlenen ve onlarca kişinin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısını kınayarak şöyle dedi. Masum gençlere saldırı bilimsel bir dineye katılmak zalimce bir eylemdir ve dini öğretilere ve temel insani ilkelere aykırıdır ve bu iğrenç bir eylemdir. Bu eylemleri yapmak bu suçu işleyenlerin ve şeytani teröristlerin destekçilerinin omuzlarında bir utançtır. İran Deniz Donanması Komutanı bu kuvvetin 86. filosunun dünyayı dolaşma görevinin başladığını duyurdu. Tuamiral Şehram İrani dün bir televizyon programında deniz güçlerine bağlı 86. donanma filosunun çarşamba günü göreve başladığını ve mavi bölgelerde dünyayı dolaşacağını söyledi. Uluslararası kuruluşların İran donanmasına teşekkürlerini hatırlatan İranlı amiral, bu gücün bugün hem bölgeye hem de dünyaya deniz güvenliği kazandırdığını, dünyanın her yerinde İranlıların her zaman olumlu bir etkiye sahip olduğunu bilmesi gerektiğini söyledi. İran İslam Cumhuriyeti donanmasına ait 3 filonun denizlerde aynı anda bulunduğuna değinen İranlı amiral, bu filolarda bulunanların tamamının İranlı olduğunu söyledi. Çin hükümeti İran petrol ve petrol ürünlerinin satışını kolaylaştırdıkları bahanesiyle Amerika'nın bazı şirketlere yönelik yeni yaptırımlarına tepki gösterdi. Amerikan Hazine Bakanlığı Perşembe akşamı yaptığı açıklamada İran petrolünün ihracatını kolaylaştırdıkları bahanesiyle 10 şirket ve bir gemiyi yaptırım listesine aldığını duyurdu. Yaptırım uygulanan şirketlerin 4'ü Çin merkezli. Fars Haber Ajansı'na göre Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning günlük basın toplantısında bu yaptırımlara tepki göstererek şöyle dedi. Çin her zaman yasa dışı ve haksız yaptırımlara ve Amerika'nın sözde yargısal müdahalesine şiddetle karşı çıkmıştır. Çinli yetkili Amerikan tarafının herhangi bir aşamada yaptırımlara başvurmak gibi yanlış uygulamayı terk etmesi ve nükleer anlaşmaya geri dönmek için müzakerelerin meyve vermesi için daha fazla girişimde bulunması gerektiğini bildirdi. Yeni Amerikan yaptırımları Joe Biden hükümetinin müzakereler yoluyla ülkesinin nükleer anlaşmaya geri dönmesi için gerekli zemini sağlama niyetinde olduğunu iddia ettiği bir zamanda geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in apartheid rejiminin tarihinin suikastler, katliamlar, işkenceler ve çocukların öldürülmesiyle dolu olduğunu söyledi. Nasır Kenani, Siyonist rejim tarafından çocuk cinayetlerinin devam etmesine atıfta bulunarak Filistin'de çocuk şehit Muhammed Eddara'dan şehit Rayan Süleyman'ın öldürülmesine dair attığı bir tweette terör rejimi İsrail'in tarihi terörle dolu, çocukların katledilmesi ve işkencelerle dolu dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rayan ve diğer Filistinli şehit çocukların normalleşme sessizliğinin kurbanları ve insan hakları sahtekarları olduğunu da sözlerine ekledi. Beytullahim'in doğusundaki Takva köyüne Perşembe günü Siyonist güçlerin saldırısının ardından Rayan Yaser Süleyman adlı 7 yaşındaki Filistinli çocuk şehit oldu. Suriye'nin Cenevre'deki Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Örgütler'deki daimi temsilcisi Büyükelçi Hüsamettin Ala, ırkçı İsrail'in Filistin ve Suriye'deki saldırganlık eylemlerinin uluslararası hukuku ihlal eden ve bölgeyi benzeri görülmemiş bir duruma iten tutarlı bir pervasız davranış kalıbı haline geldiğini belirtti. Hüsamettin Ala, İnsan Hakları Konseyi'nin Filistin ve diğer işgal altındaki Arap topraklarındaki insan hakları durumuna ilişkin bugünkü toplantısını yaptığı açıklamada ırkçı İsrail'in Suriye topraklarına tekrarlanan saldırıları ve limanlar ve havaalanları dahil olmak üzere sivil tesisleri kasıtlı olarak hedef alması, uluslararası hukuku ihlal eden uygulamalar ve Suriyelilerin hayatını tehlikeye atan savaş suçları teşkil etmekte Suriye ve bölgedeki sivil havacılığın güvenliğini tehdit ettiğini, bu havalimanlarını ve limanları kullanan insani yardım kuruluşlarının çalışmaları insani yardım ulaştırmanın yanı sıra bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye atmaktadır dedi. Ala sözlerine şöyle devam etti. 7 yaşındaki Filistinli çocuk Rayan Süleyman'ın İsrail işgal güçleri tarafından okulunun yakındaki kovalanmasının ve babasının onu hastaneye götürmekten engellenmesinin ardından şehit edilmesi işlenen suçların trajik bir hatırlatıcısı olarak işgal makamlarının ve bu suçlardan sorumlu tutumluları gerektiğini söyledi. Irkçı İsrail'in işgalindeki Batı Şeria'nın güneyinde terör rejimi İsrail'e ait küçük bir uçak düştü. Uçağın düşüş anında olay yerinde bulunan Filistinli gazeteci Osman Sala, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada Beytullahim doğusunda İsrail'e ait küçük bir uçağın düşünü pilotun yaralandığını ancak durumunun kritik olmadığını belirtti. 7-4 Aharonet gazetesinde yer alan haberde ise 48 yaşındaki İsrailli pilotun Kudüs yakınlarındaki açık bir alana zorunlu iniş yaptığı ve hafif şekilde yaralandığı aktarıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimine 7 ay kala seçmenlere daha iyi bir yaşam sözü verdi. Türkiye halkı geçtiğimiz aylarda eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik krizle karşı karşıya ve ekonomik kriz hala devam ediyor. Türkiye'de son istatistiklere göre liranın değeri düşüş eğilimini sürdürüyor. Şu anda 1 dolar 18,5 liradan işlem görüyor. Kırgızistan ve Türkiye Cumhurbaşkanları iki ülke arasında ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesine vurgu yaptılar. Fars Haber Ajansı'na göre Dünya Göçebe Oyunları'nın dördüncüsünün açılış törenine katılmak üzere Türkiye'ye giden Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov dün Türkiye'li mevkidaşı Erdoğan'la bir araya geldi. Bu toplantıda taraflar Kırgızistan ile Türkiye arasında siyasi, ticari, iktisadi, kültürel ve insani alanlarda ve bölgesel meselelerde çok çeşitli işbirliği konularını ele aldılar. Suriye'deki askeri varlığı sebebiyle eleştirilen Türkiye bu ülkede bir grup IŞİD'i yok ettiğini iddia etti. Anadolu Ajansı'nın Türkiye'deki güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre MİT'in Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'in eylem hazırlığındaki hücre yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda bir IŞİD'li terörist öldürüldü. 18 IŞİD üyesi yakalandı. Operasyonla ilgili yapılan açıklamaya göre çok sayıda mühimmat da ele geçirildi. Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti, Katar, Kazakistan, Pakistan ve Özbekistan Ankara'da ortak tatbikat düzenledi. Ankara'da dost ve kardeş ülkelerin katılımıyla Sonsuz Kardeşlik 1 Birleşik Özel Kuvvetler tatbikatı gerçekleşti. Bu tatbikatın nasıl ve neden yapıldığından bahsedilmedi. Rusya, Ukrayna'daki yasa dışı referandumları kınayan, hiçbir geçerliliğinin olmadığını öngören ve tüm ülkeleri Moskova tarafından bölgenin sözde ilhakını tanımamaya çağıran Birleşmiş Milletler kararını veto etti. Amerika ve Arnavutluk tarafına hazırlanan öneriye 10 lehte oy çıkarken aralarında Çin, Hindistan, Brezilya ve Gabon'un bulunduğu 4 ülke çekimser kaldı. Bazı medya organları Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü Genel Sekreterinin konuşması sırasında Alman devlet kanalı Deutsche Welle'nin hacklendiğini ve o sırada Rusya Cumhurbaşkanı Putin'in konuşmasının yayınlandığını duyurdu. İrna'ya göre Almanya'nın söz konusu kanalı bu konuda henüz bir tepki göstermedi. Avrupa'da doğal gazın fiyatı %10'dan fazla artarak 1000 metreküp 2100 dolara ulaştı. Avrupa'da doğal gaz fiyatı cuma günü %10'dan fazla zamlanarak gazın fiyatı metreküp olarak 2100 dolara yükseldi. Bu Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik son yaptırımları sebebiyle Kuzey Akım Boru Hattı'nın lisansının iptal edildiği haberinden sonra geldi. Japonya Savunma Bakanlığı Kuzey Kore'nin Japon denizi yönüne dün gece iki balistik füze fırlattığını duyurdu. Japonya Savunma Bakanı azami 50 kilometre irtifaya ulaşan iki balistik füzenin düzenli yörüngede yaklaşık 300 kilometre seyrettiğini duyurdu. Kuzey Kore'nin son zamanlardaki füze denemeleri Amerika ve Güney Kore'nin son 5 yılın en büyük ortak askeri tatbikatını gergin bir eylemle gerçekleştirmesinin ardından gerçekleşti. Bu tatbikat Amerikan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Güney Kore ziyaretinin ardından yapıldı. İran milli futsal takımı Çin Taipei takımını güçlü bir oyuna yenerek Asya Milletler Kupası'nın bir sonraki aşamasına yükseldi. Öte yandan İran kadın milli can kurtaran takımı 2022 Dünya Şampiyonası'nda 4x90 metre yarışında ikinci oldu. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Kuveyt'te parlamento seçimlerinde şaşırtan sonuçlar başlığını taşıyor. parlamento seçimlerinin sonuçları muhalefetin öncülüğünü, Şiilerin görülmedik başarısını ve cezaevinden iki adayın parlamentoya geçişini gösteriyor. Kuveyt Ulusal Konsey Meclisi 23 Ocak 1963'te kuruldu. Kuveyt'te 29 Eylül'de 5 seçim bölgesinde parlamento seçimleri düzenlendi. Bu Kuveyt'in 17. parlamento seçimleri ve aynı zamanda bu ülkenin şimdiki emiri olan Nawaf el-Ahmed el-Cabir el-Sabah döneminde 2. parlamento seçimidir. El-Cabir el-Sabah Eylül 2020'de bu makama ulaştı. Kuveyt'te parlamentonun dönemi 4 yıl ancak Aralık 2020'de ve Nawaf el-Ahmed el-Cabir el-Sabah'ın göreve gelmesinden sadece 3 ay sonra kurulan bir önceki parlamentonun ömrü sadece 20 ay idi. Ve parlamento geçen Ağustos ayında yürütme organıyla yaşadığı anlaşmazlık sebebiyle Kuveyt emiri tarafından feshedildi. Kuveyt parlamentosu diğer Arap parlamentolarının aksine aktif ve etkili bir parlamento. Kuveyt parlamentosunun güçlü yasama ve denetleme yetkileri var. Öyle ki herhangi bir milletvekili, başbakanı veya herhangi bir hükümet bakanı hakkında gen soru verebiliyor. Bu durumda dosya Kuveyt emirine veriliyor ve hükümet kabinesinin tamamen görevden alınması ihtimali söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla bu etki sebebiyle parlamento Kuveyt'in güç yapısında önemli bir konuma sahip. Perşembe günü 5 seçim bölgesinde yapılan seçimlerde 22'si kadın, 313 aday 50 sandalye için yarıştı. Kuveyt'teki parlamento seçimlerinin bu turunda 795.920 kişi oy kullandı. Katar'ın El Cezire kanalı Kuveyt'teki parlamento seçimlerinin sonuçlarının analizinde bunu çeşitli boyutlarda şaşırtıcı olarak değerlendirdi. Birincisi, muhalefet Kuveyt parlamentosundaki sandalyelerin %60'ını aldı ve bu seçimi eski meclis başkanı Ahmet Es-Sadun da dahil olmak üzere 30 muhalefet adayı kazandı. İkincisi, Kuveyt'in Şiileri 10 sandalye kazandı. Bu zamana kadar bu görülmedik bir durumdu. 15. ve 16. parlamento seçimlerinde Şiiler sadece 6 sandalyeye sahipti. Üçüncüsü, İki aday cezaevinden parlamentoya girmeyi başardı. Bunlardan biri 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Dördüncüsü bir önceki parlamentoda pay sahibi olmayan kadınların yeni parlamentoda 2 temsilcisi olacak. Beşincisi Selefi hareketinden sadece 2 aday parlamentoya girebildi. Altıncısı sadece 23 eski milletvekili sandalyesini korudu. 27 yeni milletvekili parlamentoya girdi. Bu sonuçlara göre yeni parlamentonun eski parlamento ile ortak bir yönü olduğu söylenebilir. Eski parlamentoda 15. parlamentoya göre %60'lık bir bileşim değişikliğine tanık oldu. Şimdi yeni parlamentoda milletvekillerinde %54'lük bir değişiklik görüyor ve bu da parlamentonun siyasi kararlarını etkileyecek. Sonuçlar Kuveyt'in hükümet yapısının seçim sürecine hangi yöne doğru gitsin diye müdahale etmediğini gösteriyor. Seçim sonuçları ve parlamentonun birleşimi göz önüne alındığında yeni parlamentonun ömrünün de 4 yılı bulmayacağı imkansız değil. Buna rağmen Kuveyt, Batı Asya bölgesindeki en istikrarlı Arap ülkelerinden biri ve seçim sonuçları halk açısını ve Kuveyt hükümetinin gücünü azaltmıyor. Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Aung San Suu Kyi'nin hapis cezasının artırılması etrafında. Myanmar ordusunun Şubat 2021 darbesiyle devrilen Myanmar'ın İktidar Partisi Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Aung San Suu Kyi'nin 3 yıl daha hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. Suu Kyi fitne çıkarma, zimmetine para geçirme, seçim yasalarını ve devlet sırlarını ihlal etmek gibi suçlarla itham ediliyor. Myanmar Askeri Konseyi, Suu Kyi'yi resmi sırlar yasasını ihlal ettiği için 3 yıl daha hapis cezasına çarptırdı. Myanmar Askeri Konseyi ayrıca Suu Kyi'nin eski danışmanı Sin Ternil'i de aynı suçlardan dolayı birkaç yıl hapis cezasına çarptırdı. Myanmar'ın eski iktidar partisinin başkanı kendisine yönelik tüm suçlamaları reddetti. Myanmar ordusu Şubat 2021'de darbeyle bu ülkenin kontrolünü ele geçirdi. Darbeciler iktidara gelir gelmez aralarında Demokrasi İçin Ulusal Cephe Partisi Başkanı Aung San Suu Kyi ve bu ülkenin Cumhurbaşkanı Win Myint'in de bulunduğu ülkenin eski liderlerini tutukladı. Myanmar ordusunun darbesinden sonra bu ülkenin mahkemesi Suu Kyi'yi 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. 3 yıl daha hapis cezasının eklenmesiyle Suu Kyi yıllarca süren hapis cezasına çarptırılmış oldu. Suu Kyi hakkında yaklaşık bir yıl önce verilen 4 yıllık hapis cezasının yurt içinde ve yurt dışında olumsuz tepkilerle karşılaşmasına rağmen Myanmar'ın askeri yöneticileri önceki kararın etkilerini aldırmaksızın başka bir kararda Suu Kyi'ye 3 yıl daha hapis cezası verdi. Suu Kyi'nin Müslümanlara karşı ölümcül şiddetler dahil olmak üzere azınlıkların haklarının açıkça ihlal edilmesi başta olmak üzere Myanmar'ın Demokrasi Ulusal Cephe Partisi'nin iktidarı sırasında gösterdiği performansa yönelik eleştirilerin olmasına karşın korona düzenlemelerinin ihlali de dahil olmak üzere bazı suçlamalar gerekli gerekçelere sahip değil ve Myanmar'ın kamuoyu tarafından kabul görmüyor. Parlamento seçimlerinin düzenlenmesi için bu ülkede darbecilerin vaadi halen kısır kaldığı bir sırada Myanmar'ın askeri yöneticileri Demokrasi İçin Ulusal Cephe Partisi'nin liderleri ve yandaşlarına yönelik baskıları arttırmıştır. Darbe için ana bahanesi parlamento seçimlerinde hile yapmak olan Myanmar ordusu, parlamento seçimlerinin yapılması yönündeki iç ve dış taleplere henüz olumlu tepki göstermedi. Darbeden ve askeri yönetimden kaynaklanan Myanmar'daki şimdiki durum, halkın hayatının normal sürecinin dışına çıkmasının yanı sıra önceki Myanmar devletinde aşırıcı Budistlerin sert ve ölümcül eylemleri sebebiyle Bangladeş'e kaçan Rohingya Müslümanlarının dönüşü meselesinin hala belirsizlik içinde kalmasına neden oldu. Özellikle son zamanlarda Bangladeş Başbakanı bu ülkedeki kalabalık kamplarda 1 milyondan fazla Rohingyalı mültecinin uzun süreli ikametinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Aynı zamanda Uluslararası Af Örgütü Facebook sosyal ağının Rohingya Müslümanlara yönelik yaklaşımını eleştirmiştir. Uluslararası Af Örgütü şunları duyurdu. Facebook sosyal ağının algoritmik sistemleri Rohingya Müslümanlara yönelik şiddeti yaygınlaştırmakta ve bu sosyal ağa sahip olan tehlikeli meta algoritmaları Rohingya Müslümanlara yönelik nefret uyandıran mesajların platformunda yayınlanmasına izin verdiği için mağdurlara tazminat ödemelidir. Uluslararası Af Örgütü'nün uyarısı batılı ülkelerin Rohingya Müslümanlarının kritik durumuna ilişkin düşündürücü ve anlamlı sessizliğine ek olarak batılılara bağlı sosyal ağların da Rohingyalılara karşı şiddette rolü olduğunu gösteriyor. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 Mehr 1401, Hicri Kameri 4 Rebiül Evvel 1444 ve Miladi 1 Ekim 2022 Cumartesi. 1 Ekim Hicri Şemsi 9 Mehr Filistinli genç Muhammed Edoren'in şehadeti yıl dönümü münasebetiyle İran takviminde Filistinli çocuklar ve gençlerle dayanışma günü olarak adlandırılmıştır. 2000 yılında bugün 12 yaşındaki Filistinli genç Muhammed Edore Siyonist rejimince vahşice şehit edildi. Bu genç Siyonist rejimin keskin nişancıları tarafından öldürülmek maksadıyla kafasına isabet eden tek kurşunla şehit edildi ve bu olay medyanın bu olayın tüm detaylarını dünyaya yansıtmasına neden oldu. Muhammed Edore direnişin sembolü haline getiren şehadet ve masum Filistinli çocukların simgesi haline geldi. Bu nedenle İran İslami Şura Meclisi İran İslam Cumhuriyeti takviminde 1 Ekim'i Filistinli çocuklar ve gençlerle dayanışma günü olarak adlandırdı. İstatistiklere göre 1948'de Filistin'in işgalinden bu yana Siyonist rejim tüm uluslararası yasa ve düzenlemelere ve konvansiyonlara aykırı olarak Filistinli çocuklara ve gençlere karşı korkunç cinayetler işledi. Son 70 yılda binlerce Filistinli çocuk Siyonistlerin doğrudan ateşiyle şehit oldu ya da ciddi şekilde yaralandı ya da vücutlarının bir bölümünü kaybetti. Şu anda yüzlerce Filistinli çocuk cezaevinde. Filistin milletini savunan cemiyetin önerisiyle Filistinli çocuklar ve gençlerle dayanışma günü olarak adlandırılması İranlı öğrencilerin dünya müstekbirlerine karşı davanın bir simgesidir. Ve ayrıca İranlı öğrenciler arasında Filistinli mücadeleci çocuklar ve genç öğrencilerle dayanışmanın haykırışıdır. ...26 yıl önce bugün Hicri Şemsi 9 Mehr 1375'te önde gelen alim Ayetullah Seyyid Muhammed Hüseyini vefat etti. Hicri Şemsi 1283'te Kutsal Necef-i Eşref kentinde dünyaya gelen Aga Necefi Hemedani lakaplı Ayetullah Seyyid Hüseyin Hemedani çocukken babasıyla birlikte Hemedan kentine gitti ve 21 yaşında eğitimini sürdürmek için Necef'teki ilmiye havzasında Mirza-i Naini, Muhammed Hüseyin Garavi İsfani, Seyyid Hüseyin Batkubeyi ve Mirza Ali Gazi Tabatabayı gibi önde gelen hocalardan fıkıh, usul, kelam ve felsefe derslerini aldı. ...32 yıl önce bugün Hicri Şemsi 9 Mehr 1369'da Pakistanlı araştırmacı Seraj Monir vefat etti. Farsça ve İran'ın edebiyatı, kültürü ve felsefesinin Pakistan'da yayılması konusunda büyük hizmetlerde bulunan Seraj, İranlı Bilim Adamları adlı eserini yayımladı. Seraj Monir, Farsça Encümeni Müessesesinin Pakistan'da kurulmasının öncüsüydü ve bu encümenin güçlenmesi için İran İslam Cumhuriyeti'nin Lahur'daki kültürel ataşeleriyle geniş işbirliğinde bulundu. Miladi 1 Ekim ve Hicri Şemsi 9 Mehr Dünya Yaşlılar Günü'dür. 1 Ekim tarihinde babalar ve annelere saygı duyulması doğrultusunda Dünya Yaşlılar Günü olarak adlandırılmıştır. ...73 yıl önce bugün 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti Mao Zedong önderliğinde resmiyete tanındı ve bugün ülkede ulusal günü olarak adlandırıldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Filistinli çocuklar ile dayanışma günü.
Değerli dinleyiciler, Filistinli çocuklar ile dayanışma gününe özel sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu sohbetimizde Filistinli çocukların sistematik olarak nasıl katliama uğradıklarını ele alacağız.
Dünya takviminde bir milletin ve ülkenin başına gelen acı olaylar ve zulümler açısından başka hiçbir milletin adı Filistin millet kadar geçmemiştir. Filistin halkı 70 yılı aşkın bir süredir Siyonistlerin her türlü zulmüne ve baskısına maruz kalmaktadır. Hem de insan haklarını savunma sloganının insanlık tarihindeki herhangi bir dönemden daha fazla atıldığı dönemde bu zulümlerle tanıklık etmekteyiz.
Ekim ayının ilk günü en acı ve üzüntü verici günlerden biridir. Bir yandan Filistin halkının zulmünün zirvesi sayılmakta, diğer yandan Siyonistlerin Filistin'deki vahşetinin doruk noktasını simgelemekte. Bu günler başka bir sebepten dolayı da küresel olayların takviminde yer aldı. Bu nedenle ise Siyonistlerin Filistin çocukları kameraların önünde katletmesi ve işlediği net cinayet ve zulme rağmen Amerika ve Avrupa'daki insan hakları savunucularının sessiz kalmasıydı.
2000 yılının Ekim ayının başında 2. İntifada'nın veya El-Aksa İntifada'sının ilk günlerinde babasının arkasına saklanan 12 yaşındaki bir çocuk olan Muhammed el-Duvra'nın Siyonist silahların kurşunlarından korunmaya çalıştığı televizyondan yayınlandı. Fransız televizyonunun Kanal 2'si ekiplerinin kameramanın kaydettiği veya yayınladığı şok eden olay bu çocuğun şehit olmasıyla son buldu.
Bu çocuk İsrailli keskin nişancılar tarafından öldürülmek amacıyla kafasına isabet eden tek kurşunla şehit düştü. Bu olay medya vasıtasıyla tüm dünyada yankılandı. Muhammed el-Duvra ise direnişin sembolü ve masum Filistinli çocukların simgesi haline geldi. Ve bu cinayetten dolayı da günahsız Filistinli çocuklar günü olarak bu çocuğun şehit düşmesi günü belirlendi. Bu vesileyle İran İslami Şura Meclisi İslam Cumhuriyeti takviminde 1 Ekim'i Filistinli çocuklar ve gençlerle dayanışma ve empati günü olarak kabul etti.
İstatistiklere göre 1948'de Filistin topraklarının işgalinden bu yana Siyonist rejim mevcut tüm uluslararası yasalara, düzenlemelere ve sözleşmelere ihlal ederek Filistinli çocuklara ve gençlere karşı savaş suçları işledi. Son 70 yılda binlerce Filistinli çocuk Siyonistler tarafından öldürüldü, ağır yaralandı veya sakat bırakıldı. Mevcutta da yüzlerce Filistinli çocuk cezaevinde bulunmaktadır.
Hali hazırda ise Siyonist rejim tarafından dünyadaki en sistematik ve en ağır çocuk hakları ihlali yaşanıyor. İntifadanın başlangıcından Ekim 2019 sonuna kadar 3000'den fazla Filistinli çocuk şehit edildi, 10 binlercesi de yaralandı. Bu istatistiklere göre Amerikan Başkanı Trump'ın Kudüs'ü sahte İsrail rejiminin başkenti ilan ettiği 16 Aralık 2016'dan bu yana 2019'un sonuna kadar 114 Filistinli çocuk şehit düştü, binlercesi de yaralandı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin 2020'deki yıllık raporuna göre 11 ölüm, 324 engelli ve 361 tutuklu dahil olmak üzere birçok Filistinli çocuğa yönelik 1031 ağır şiddet vakasının yanı sıra İsrail güçlerinin okullara ve hastanelere yönelik 30 saldırı oldu. Yalnızca Mayıs 2021'de Gazze'de yaşanan 11 günlük acımasız ve topyekün savaş sırasında gaspçı İsrail güçleri 66 çocuk olmak üzere 253 Filistinli şehit düşürdü. Örneğin bir vakada büyük bir ailenin 13 üyesi, çoğu çocuk ve hatta aralarında 6 aylık bir bebek de evlerinin enkazı altında gömüldü.
Korsan İsrail güçleri ayrıca 30 sağlık merkezini ve yaklaşık 50 okulu yerle bir etti. Siyonist rejim son 20 yılda 3000 Filistinli çocuğu ve genci şehit düştü. Gazze şeridi ve Batı şeridindeki protestolar sırasında eski Amerikan başkanı Trump'ın Siyonist rejim uğruna Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin ardından yalnızca 2019'da 114 çocuk şehit düştü. Bunlardan 4500'ü aldıkları kurşun sebebiyle kalıcı olarak sakat kaldı ve ömürlerinin sonuna kadar sakatlık sorunuyla uğraşmak zorunda bırakılmışlardır.
Tahran Radyosu.
Bu barbarca eylemler, temel uluslararası ilkeleri ihlal eden soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçların açık bir sembolüdür. 1948'de Filistin işgalinden bu yana Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi rejimin çeşitli vesilelerle Filistin halkına karşı eylemlerine kınayan 100'e yakın karar veya bildiri yayınladı. Ancak Amerika'nın Siyonist rejime verdiği destek nedeniyle bu sadece sözde kaldı ve pratik çoğu karar ve bildiri Amerika tarafından veto edildi. Bu destek nedeniyle sahte İsrail rejimi Birleşmiş Milletler kararlarına uymamakla kalmamış, saldırganlığını da sürdürmüştür.
Sen ağla, sen ağla Filistinli kız. Zalimleri gözyaşların boğacak. Bu karanlık devir geçmez sancısız. Güneş senin gözlerinden doğacak. Ne yakılır ne gömülür gerçekler. Düş görürken kurşunlandı bebekler. Kundaklasın gül kokulu melekler. Dünya utanmayı bilir mi sandın? Çağırsan imdada gelir mi sandın? Sağır, dilsiz, duvar olmuş vicdanlar. Yürek yakan feryadını kim anlar? Tarihin koynunda mutlu zamanlar. O saltanat sürenlere veyl olsun. Toprağını verenlere veyl olsun. Ey çocuklarını öpen babalar. Orada tanka taş atıyor balalar. Sarılır mı kalplerdeki yaralar? Heyhat ellerinden tutan olmadı. Sesine sesini katan olmadı. Sen güzel günlerin hayalini kur. Artık söz manasız, çatlasın şuur. Bu yangın sönmezse gökler tutuşur. Bir medeniyet ki vahşet sanatı. Kendi öz yurdunda zindan hayatı. Bir gece sen uğurladın Habibi. Ah Kudüs, ah şehirlerin garibi. Bir gün gelir Selahaddin Eyyubi. Yine huzur çiçekleri açacak. Gönül burçlarına dikilsin sancak. Sen ağla. Sen ağla Filistinli kız. Zalimleri gözyaşların boğacak. Bu karanlık devir geçmez sancısız. Güneş senin gözlerinden doğacak.
Muhammed Eldoğran'ın nasıl şehit edildiğine dair acı görüntülerin yansıması dünyanın her yerinde insanların duygularını incitmiştir. Ancak Filistin toprakları şimdi İsrail helikopterleri, uçakları ve topçular tarafından çocukların öldürüldüğü bu türden birçok trajediye tanık olmaktadır. Roket saldırısında şehit olan ve tüm dünyayı duygulandıran 4 aylık İman Haccu'nun şehadeti, Papa'nın bile Suriye'yi ziyaretinde konuşmasının bir bölümünü bu trajediye ayırmasına sebep oldu. 18 aylık bir kız çocuğunun cesedini Filistin bayrağına sarıp cenaze törenine götüren babasının fotoğraflarını dünya asla unutmayacak.
Filistinli çocukların cesetleri dünyanın kalbini derinden etkiledi ama Siyonistler her gün sayısız savaş suçlarına devam etmekten vazgeçmedi. Sahte İsrail rejimi için çocuk ve bebek katili rejimi lakabının kullanılması Ayetullah Hamenei tarafından doğru ve çok akıllıca bir şekilde başlatılmıştır. 4000 Filistinli çocuğun şehit edilmesi, 2700 çocuğun protestolarda, çatışma, zulüm ve tutuklama operasyonlarında yaralanması, 50.000 Filistinli çocuğun gözaltına alınması, %95'i işkence ve istismara uğrayan 160 Filistinli çocuğun İsrail hapishanelerinde tutulması ve 45.000 Filistinli çocuğun sakat bırakılması, çocuk katili İsrail rejiminin gerçek imajına tanıklık ediyor.
Her Filistin kuşağı bir önceki kuşağa göre daha uyanık, bir ve beraber ve daha zulümle mücadeleci bir kuşaktır. Bu nedenledir ki Siyonist rejim İsrail'i öncelikli olarak gelecek kuşağı hedef almıştır. 1948'de Filistin'in işgalinden bu yana Filistinli çocuklar Siyonist rejimin işgal altındaki Filistin topraklarındaki savaş suçlarının ve cinayetlerinin başlıca kurbanları oldular. Bu arada Birleşmiş Milletler, Amerika ve Avrupa ülkelerinin desteğiyle Siyonist rejime karşı insan haklarını koruma ve savunmada pasif bir tavır gözler önüne serildi.
Tüm bu yıllarda yaygın uluslararası taleplere rağmen Birleşmiş Milletler Siyonist rejimi çocuk haklarını ihlal eden rejimler listesine dahil etmeyi reddetmeye devam ediyor. Bugün tüm bu zulümlere karşı susmak, tahakküm ve zorbalık yapan ülkelerin davranışlarından memnuniyet duymaktan başka bir şeyi göstermemektedir. Bu nedenle her Müslüman ve vicdanlı ve özgürlük arzusu olan her insan Filistinlileri elinden geldiğince desteklemekle yükümlüdür.
Değerli dinleyicilerimiz, Filistinli çocuklar ve gençler ile dayanışma, onlar ile sempati kurma günü dolayısıyla sizler için hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Heft Evrenk.
Muhterem dinleyiciler, Heft Evrenk adlı programın bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde yine Gülistan ilinde olacağız ve biraz Türkmen halkının tarihinden ve kültüründen bahsedeceğiz ve birkaç Türkmen müziği çalgılarıyla tanışacağız. Thank you.
Geçmişten günümüze Türkmen halkının acılarını, üzüntü ve sevinçlerini, sosyal ilişkilerini, doğadaki yaşamlarını ifade ettikleri müzik, yaşamın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Tüm kutlamalar, geleneksel oyunlar, yaz törenleri, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günü, ailenin yaşlı bireyinin 63. doğum günü ve düğünler müzik eşliğinde yapılır.
Ancak Türkmen halkının müziğinden bahsetmeden önce Türkmen halkının tarihini ve kültürünü biraz araştırarak ve Türkmenlerin tarihine ve kültürüne genel olarak göz atarak bu şekilde Türkmen müziğinin temelini ve nasıl oluştuğunu biraz daha iyi anlayabiliriz.
Tarihi kaynaklara göre Türk ve Moğol halkları birkaç bin yıldan beri Aral Gölü, Balkaş Gölü ve Yenisey Nehri çevresinde yaşamaktaydı. Bu kavimlere Moğol çölünden göçü yüzyıllar boyunca gerçekleşti ve onlardan birçok grup yavaş yavaş Hazar Gölü'nün doğu tarafına ve Orta Asya'nın geniş çölüne dağıldı.
Bu halk tarihi kaynaklarda Oğuz Türkleri olarak bilinir. Oğuzlar, Çin İmparatorluğu'nun baskılarını yanı sıra doğal zorluklar nedeniyle batıya ve güneye itildi. Öyle ki 11. yüzyılda bugünkü Türkmenistan'ın kuzeyindeki Üsyurt bölgesine yerleştiler ve yerli kavimlerle yıllarca savaşıp kaçtıktan sonra onlarla karışarak Türkmen olarak bilinen bir etnik grup haline geldiler. Tarihsel raporlar Türkmen kavimlerinden bazı grupların ilk kez Selçuklu kralı Sultan Sencer şartlarını kabul ederek Etrak nehrinin iki yakasına resmen yerleştiklerini göstermektedir.
İranlı Türkmenler Gülistan ilinin kuzey ve doğu kısımları ile Kuzey Horasan'ın bazı kısımları dahil olmak üzere çoğunlukla Hazar Denizi'nin doğu kıyılarında yaşıyorlar. Onlar Türkmence konuşurlar ve yerel kıyafetler giyiyorlar.
Belirtildiği gibi Oğuzlar Orta Asya'ya göç etti. Bu göçmenler arasında Ozan olarak adlandırılan şarkıcılar da vardı ve bugün onlara Bahşi deniyor. Ozanlar aslında hayatı, göçü ve üzüntüyü ifade etmek için halkın diliydi ve Türkmenler arasında yüksek bir manevi itibara sahipti. Onlar kendi kavminin hafızası olarak müzik enstrümanını çalarak kavvali hikayeleri anlatmak, destanlar anlatmak ve şiir okumakla ilgilenirdi.
Bu nedenle halkların kültür ve tarihinin sembolü olarak bilinirdi ve halk tarafından sevilip sayılırdı. Onlar kabilelerin önde gelen kişilerinin adlarını şiirlerinde ölümsüzleştirirdi. Şiirler bestelerdi, hikayeler anlatırdı ve aynı zamanda kavmin aksakallısı gibi halka hayatın zorluklarını çözmede yardımcı olurlardı.
Şimdi Türkmen müziğine daha fazla değinmek istiyoruz. Türkmen müziği İran kavimlerinin müziğinden çok farklıdır. Bunlardan en önemlilerinden biri vurmalı çalgılar ve dans müziğinin olmaması ve genel olarak müzik aletlerinin sınırlı olmasıdır. Öte yandan Türkmen müziği etnik grupların ve milletlerin müziğinden çok az etkilenmiştir. Daha çok çevresindeki bölgelerin müziğini etkilemiştir.
Tahran Radyosu.
Türkmen müziğinde dutar, kamança, ney, gıyıcek ve ağız kopuzu gibi çalgılar kullanılmaktadır. Tanıdığımız çalgılar arasında en önemli ve özgün Türkmen çalgılarından biri de bu kavmin müziğinde özel bir yeri olan dutardır. Bu enstrümana tamdıra da denir. Dutar, yapımında üç tür ağaç kullanılan vurmalı bir çalgıdır. Kasesi erkek dut ağacından, levhası dişi dut ağacından ve kolu kayısı ağacından yapılır. Bu seçimin nedeni bu ahşabın iyi ses kalitesidir. Türkmen dutarı da 13 perdelidir. Görünümü ve sesi ne olursa olsun Türkmen dutarını diğer benzer çalgılardan ayıran Türkmen müziğinin türüdür.
Dutarın 8. perdesine Türkmen perdesi denir. Bu durum, bu perdenin diğer kavimlerde kullanılmadığını ve ilk defa olarak Türkmen müziğinde kullanıldığını gösterir. Ölçme biriminde perde iki nota arasındaki mesafedir ve her ne kadar iki nota arasındaki perde sayısı daha fazla olursa, onların incelik ve kalınlık farkı ya da o iki nota arasındaki mesafe daha fazladır. Şimdi hep birlikte Türkmen dutarının güzel sesini dinleyelim.
Bölgeler Müziği müzisyeni Sormaz Tekin'in çalımı ile Türkmen dutarının güzel sesini dinlemiş oldunuz. Türkmenlerin müziklerinde çokça kullandıkları diğer çalgılar arasında kopuz olarak da adlandırılan ağız kopuzunu sayabiliriz. Ağız kopuzu uzak geçmişte ahşaptan veya hatta bazen kamıştan yapılan eski bir çalgıdır. Ahşap ağız kopuzunun sesi metal türüne göre daha azdır ve çalımı daha zordur. Ağız kopuzu metal bir çerçeve ve metal bir bıçak veya diden oluşan dişlerin arasına yerleştirilen ve çalgının yay dilini baş parmakla vurularak çalınan basit bir çalgıdır.
Ağız kopuzu genellikle Türkmen kadınları ve kızları tarafından çalınır. Geçmişte ağız kopuzları Türkmen kadınları ve kızları tarafından öylesine sevilirdi ki katıldıkları her düğün töreni veya mezhebi bayramlara mutlaka ağız kopuzlarını yanlarına alırlardı diye söylenmektedir. Ağız kopuzunun sesini iyice dinlerseniz atın dört nal koşmasından, tarağın halının atkı ve çözgüsüne çarpmasından kaynaklanan ritimleri ve yorucu keçecilik işinin ritimlerini duyabilirsiniz.
Bugün ağız kopuzu daha çok İran'ın Türkmenlerin yaşadığı bölgelerinde çalınmakta olup İran'ın diğer bölgelerinde ya eskimiştir ya da yaygın değildir. Şimdi ağız kopuzunun güzel ve değişik sesini dinleyeceksiniz.
Türkmen sanatçı Hacı Muhammed İrin'in ağız kopuzu çalımını dinledik.
Muhterem dinleyiciler, Hevdevreng adlı programın 9. bölümünün sonuna geldik.
Bir sonraki sohbetimizde Türkmen müziği hakkındaki sohbetimize devam edeceğiz. Sohbetimizin sonunda bizleri www.aparstudio.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nehcül Belaga aynasında İmam Ali Aleyhisselam'ın düşüncesi.
Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga aynasında İmam Ali Aleyhisselam düşüncesi başlığıyla hazırladığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün sizlere Hazreti Ali Aleyhisselam'ın insan kerametiyle ilgili görüşünden bahsetmek istiyoruz.
İmam Ali Aleyhisselam tüm insani faziletlerin ve kemalatın kaynağıdır. İmam Ali Aleyhisselam İslam mektebinde yetişen bir insandır. O Hazret Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile omuz omuza hareket etti ve bu emsalsiz insanın siyerinden, yaşam tarzından büyük dersler aldı. Allah'a ve vahiy talimine olan imanı o kadar güçlüydü ki Resulullah Efendimiz nezdinde büyük bir mevkiye ulaştı. Bu mevki o kadar büyüktü ki Allah Resulü'nün eşi Ayşe İmam Ali Aleyhisselam hakkında şu ifadeyi kullandı. Allah hiç kimseyi peygamberin gözünde Ali'den daha mahbub yaratmadı.
Hazreti Ali Aleyhisselam'ın insan ve insan kerametiyle ilgili görüşü, Kur'an-ı Kerim'in yüce ayetleri ve Allah Resulü'nün öğretilerinin yansımasıdır. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de açıkça insan kerameti ve öneminden söz ediyor. Yüce Allah, Adem'in yaratılışı konusunda Bakara suresinin 30. ayetinde meleklerine kendisi için yeryüzünde bir halef yaratacağını buyuruyor. Gerçi melekler başta bu duruma çok şaşırır fakat daha sonra insanın yetenekleri ve kemalat ve faziletlerini görünce Adem'in üstünlüğü onlar için aydınlığa kavuşur. Bu yüzden Yüce Allah meleklere Adem'e sunduğu keramet ve mevki için onun karşısında secde etmelerini emrediyor. Hazreti Ali Aleyhisselam bu hakikati Nehcül Belaga'nın birinci hutbesinde şöyle beyan ediyor. Yüce Allah daha sonra meleklerden üzerlerine düşeni eda etmelerini ve benimsedikleri ahde vefa etmelerini ve böylece Adem'e secde ederek kendilerini küçültmeleri ve onu büyük saymalarını istedi. Yüce Allah bu emriyle tüm meleklerini sanadı. Meleklerin hepsi secde etti. Sadece şeytan bu ilahi emre uymadı. Gerçekte şeytan kibir ve bencilliğiyle insan kerametini göz ardı etti ve alemleri yaradan Allah'a karşı çıktı.
İnsanoğlu yaratılışın şaheseridir. İmam Ali Aleyhisselam yaratılışın bu şaheseri hakkında şöyle diyor. Yüce Allah ardından kendi ruhundan insanın çamurdan vücuduna üfledi ve onu insan haline getirdi. Ona fikir ve düşünce sundu ki onun yardımıyla hakkı batıldan ayırt edebilsin. Gerçekte insanların diğer mahluklara göre üstünlüğünün sırrı, onun zati kerameti, aklı ve düşüncesidir ki bu özellikler başka hiçbir mahluka verilmemiştir ve insan bunun yardımıyla hayrı şerden ve iyiyi kötüden ayırt edebilir.
İşin ilginç tarafı şu ki Yüce Allah böyle bir mahluku yarattığı için de kendini Ahsenul Halikin yani en iyi yaradan olarak adlandırıyor. Oysa bu tabiri bundan önce hiçbir mahluku hatta melekleri yarattığı için kullanmıyor. Kur'an-ı Kerim Müminun suresinde insanın çamurdan nasıl yaratıldığını beyan ediyor. Ardından ceninin gelişme aşamalarını ve nasıl tam bir insan haline geldiğini beyan ediyor. Yüce Allah bunun üzerine kendini şöyle vasıf ediyor. Yapıp yaradanların en güzeli olan Allah pek yücedir.
İlahi nimetler geneldir ve herkesi kapsar ve Yüce Allah hiçbir minnet olmaksızın nimet sofrasını tüm kullarına açmıştır. İnsan da onu yaratan Allah gibi keramet sahibidir. Kur'an-ı Kerim'in İsra suresinin 70. ayetinde de Yüce Allah Adem oğullarının şan ve şeref verdiğini buyuruyor. Tüm insanlar bir nevi zati keramet ve şan sahibidir. İnsanlar zaten bu yüzden ve insan oldukları için keramet ve şan sahibidir. Ancak bir başka keramet de vardır ki insanın kendi çabalarıyla elde edilir. Nefsini ahlaki rezilliklerden temizlemek ve insani faziletlerle donatmaya çalışan ve bilim ve ilim öğrenmek ve alemi yaratanı tanımak için çaba harcayan bir insan işte bu tür bir keramete kavuşur. İmam Ali Aleyhisselam oğlu İmam Hasan Aleyhisselam'a yazdığı vasiyetnamesinde şöyle buyuruyor. Nefsini her türlü alçaklıktan uzak tut. Hatta bu alçaklıklar seni amacına ulaştırıyor olsa bile, çünkü kaybettiğin onura karşılık yerini tutacak hiçbir bedel elde edemezsin.
Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'da yer yer eşitlik, adalet, özgürlük, izzeti nefis gibi ilkelerden söz ederek insan kerametinden bazı örnekleri göz önüne seriyor. Böylece Müslümanlar da bu kerameti korumaları için çaba harcamaları ve kerametli insanlarla oturup kalkmalarını istiyor. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Mısır'a atadığı valisi Malik Eşcel'e yazdığı ünlü fermanında da kerametli insanlarla ilişki kurmasını ve onlarla işbirliği yapmasını tavsiye ediyor. İmam bu mektupta şöyle yazıyor. O zaman iyi cevheri olan ve takvalı bir hanedana mensup olan ve iyi mazisi olan insanlarla irtibatta ol. Cesur insanlar, savaşçılar, cömert ve yiğitler gibi. Çünkü bunlar kendileri keramet elde etmiş ve iyilikleri toplamıştır.
İnsan kerameti ve izzet-i nefsi varlığının en değerli cevherlerinden sayılır ve hiçbir koşul altında zarar görmemesi gerekir. Fakat bazı uygunsuz işler insan kerametini ve haysiyetini zedeler. Bu amellerden biri yalakalık etmektir. Yalakalık etmek, izzet-i nefsin tam karşı noktasındadır. Üstelik yalakalık hükümdarları kibirlendirir ve hak yolunu kaybetmelerine neden olur. Bu yüzden İmam Ali Aleyhisselam hükümetinde sürekli valilere ve emirlere şu tavsiyede bulunmuştur. Çevrenizdekileri sizi methetmeyecek ve boşuna sizi sevindirmeyecek şekilde yetiştirin. İmam Ali Aleyhisselam Sıffin Savaşı'na giderken bazı sahabelerle beraber Ambar kentinden geçiyordu. Çiftçiler kendi gelenekleri gereği imamı karşılamaya gitti ve o hazretin önünden koşmaya başladı. İmam bu amelin sebebini sordu. Bu amelle emirlerini büyük saydıklarını söylediler. İmam bu insanları yaptıkları amelden men ederek şöyle buyurdu. Allah'a and olsun ki sizin emirleriniz sizin bu yaptığınızdan hiçbir fayda görmedi ve siz de bu yaptığınızla aslında kendinizi bu dünyada acıya atıyor ve ahirette bedbaht oluyorsunuz.
Tahran Radyosu.
İnsan kerametine yönelik ciddi tehdit sayılan konulardan biri maddi ve mali meselelerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam hükümetinde yetkililerden vergi toplamak ve benzeri işlerde hiç kimseye ister Müslüman olsun ister gayrimüslim şiddetle davranmamalarını ve kişiliklerine saygı göstermelerini emrediyor. İnsan kerametinde önemli ilkelerden biri eşitlik ilkesidir ve bir başka ifadeyle eşitlik insani kerametin gerçekleşmesi için gerekli açılardan Bazılarıdır. Tüm insanlar insan oldukları için saygıyı hak eder ve kanun karşısında da eşittirler. Bu bağlamda Hazreti Ali aleyhisselam da toplumun tüm fertlerinin eşit olduğuna ve aralarında ayrım yapılmamasına vurgu yapmıştır. O hasretin bu konu üzerindeki ısrarı ise bazen dünya perest ve mal hırsı olan insanların kendisinden uzaklaşmalarına neden oluyordu.
Fusail bin Cad, İmam Ali Aleyhisselam'ın bu özelliğini şöyle anlatıyor. Bazı büyüklerin İmam Ali'yi Muaviye karşısında desteklemekten el çekmelerine sebep olan en önemli etken mali meselelerdi. Çünkü Hazreti Ali Aleyhisselam hiç kimseyi başkasından üstün görmez ve aşiret büyükleri ve liderleriyle başka hükümdarların davrandığı gibi davranmazdı. İmam Ali Aleyhisselam hiç kimseyi para ve hediyelerle kendi safına çekme niyetinde değildi. Oysa Muaviye bunun tam tersini yapıyordu. İşte bu yüzden bazıları İmam Ali Aleyhisselam'ı terk etti ve Muaviye'ye koştu.
Evet, İslam dininde insan kerametine ve değerine saygı göstermek bir ilkedir ve hiç kimsenin her türlü bahaneyle başkasının kerametini ve şanını çiğnemeye hakkı yoktur. Bu konu dini azınlıklar için de geçerlidir. Nitekim İmam Ali Aleyhisselam dini azınlıklar ve gayrimüslimlerle imzaladığı tüm anlaşmalarda bu kesimin ahlaki ve insani değerlerinin korunmasına vurgu yapardı. İmam Ali Aleyhisselam'ın Zertüştilerle imzaladığı anlaşmada da sevgi ve hoşgörü izleri açıkça göze çarpıyor. Gameri 39. yılın Recep ayında İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın el yazısı ile kaleme alınan bu anlaşmada Zertüştilerin can, mal, namus ve onuru tamamen güvence altına alınıyor. Anlaşmada genel affın yanı sıra Zertüştilerin kendi yasalarına göre yargıda bulunabilecekleri belirtilirken İmam Ali Aleyhisselam valilerine de bu insanlara karşı iyi davranmalarını emrediyor.
İmam Ali Aleyhisselam'ın Kameri 40. yılda Hristiyanlarla imzaladığı başka anlaşmada da değerli ilkelere uyulma meselesi açıkça göze çarpıyor. Bu anlaşma Hristiyanları şayeste ve iyi amellerde bulunmaya ve ahlaki değerlerini ve insani kerametlerini korumaya teşvik ederken kötü amellerden de sakındırıyor. Anlaşmada Hristiyanlara iki imtiyaz veriliyor. Bunlardan ilki can, mal ve onurlarının güvenliği ve bu sayede dini yetkinliklerini özgürce yerine getirmeleri, diğeri ise savaş tazminatı ve vergilerinde indirim yapılmasıdır. Anlaşmanın bir başka maddesinde de Hristiyan ruhanilere saygı, kiliselerin zarar görmesinin önüne geçilmesi, anlaşmaya bağlı kalınmasına ve buna benzer durumlara vurgu yapıyor.
Evet değerli dinleyiciler, Yüce Allah'ın yegane oluşu hepimizin gönlüne ve ruhuna hakim olmasını ve şeytan vesveselerinden uzak tutmasını niyaz ederek İmam Ali Aleyhisselam'ın düşüncesini ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımıza önemli haberlerin özetleriyle son veriyoruz. Tahran Cuma namazı hatibi İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenliğinin müsamaha edilemez olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Kabil'deki eğitim merkezine yapılan terör saldırısını kınadı. Amerika'nın İran'a yönelik yeni yaptırımlarına Çin'den tepki geldi. Kenani, Siyonist rejimin tarihi terör, katliam, işkence ve çocukların öldürülmesiyle dolu dedi. Batı Şeria'da terör rejimi İsrail'e ait bir küçük uçak düştü. Erdoğan, enflasyonu ortadan kaldırmaya dair tekrar söz verdi. Türkiye, Suriye'de bir IŞİD grubunu yok ettiğini iddia etti. Rusya, Birleşmiş Milletler'de Ukrayna referandumu için verilen kınama kararını veto etti. Avrupa'da doğalgaza %10 zam geldi. Kuzey Kore dün gece 2 balistik füze fırlattı. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler için Tahran'daki fax numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.